Ayrım 40, Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing, sayfa 421. Arayış. Jasper ölçülü adımlarla pazar yerini geçerken tefekkür aleminde kaybolmuş gibi görünüyordu. Kukuletasının gölgesi yüzünü örtüyordu ve ellerini de elbisesinin kolunun içine çekmişti. İpekçiler sokağının girişinde durdu. Gözleri iki koldaki binaları taradı. Kürtçü ve saraç tezgahları karşılarındaki dükkanlar gibi boştu. Solunda şehrin kantar binasının silüetini görebiliyordu. Hiçbir hareket yoktu. Sokağa doğru bir iki adım attı ve endişesinin arttığını hissetti. Eğer Jakob burada değilse malikaneye kabul edilmiş olabilirdi. Yokluğunu hayra alamet kabul etmesi mümkündü. Tabii aynı zamanda henüz saraya ulaşamamış olduğu anlamına da gelebilirdi. Küçük dükkanların üçgen çatılı ön cephelerinin yanından bir bir geçti. Aynı zamanda da bir dua mırıldanıyordu. Derken Jakob aniden yolun girişinden fırlayıp ona el salladı. Jasper olduğu yerde kalmıştı. Adımlarının hızını korumaya zorladı kendini ve Jakob'un yanına gelene kadar acele etmemeyi başardı. ''Mukaddes tarikatlara mensup kişiler böyle el sallamazlar.'' diyerek uyardı onu. ''En azından halk arasında.'' Jakob etrafına baktı ve gürledi. ''Çok geç kaldın.'' Jasper omuz silkti. ''Dörtle beş arası diye anlaşmıştık. Tanrı'nın razı olacağı bir hızla gelmek istedim. Rabbimiz kullarının koştuğunu görmeyi sevmez.'' ''Azizlere özendin anlaşılan.'' ''Hayır, sadece temkinliyim. Saraya girmeyi başarabildin mi?''
''Sonunda uçmak zorunda kaldım.''
''Ne?'' Jakob ona olanları anlattı.
''Lanet olsun, kahretsin.'' dedi Jasper. ''Bir komplocu daha.''
''Kim bu Lorenzo?''
''Milanoğludur. Konrad'ın hizmetine gireli sadece birkaç ay oluyor. Bildiğim kadarıyla yazışmalardan sorumludur. Çözülmesi zor bir tiptir. Kibirli, sevimsiz, kaypak, lapa gibi yapışır adama. Muhtemelen soylular ona rüşvet vererek merasimin detayları ve muhafızların konumları hakkında bilgi edinmişlerdir.''
Jasper hiddetle ayağını yere vurdu.
''Bu yoldan çıkmış rahipler. Herkesin bir fiyatı olduğu müddetçe Hristiyan dünyasının bu halde olmasına şaşmamak gerek.
Ona bayağı yüklü bir meblağ ödemiş olmalılar.''
''Peh!'' dedi Jasper burun kıvırarak. ''Bazıları bu işleri bir tabak çorbaya bile yapar. Roma bir fahişe olmuşsa daha fazla ne bekleyebiliriz?''
Jakob'un morali bozulmuştu.
''O zaman Konrad'ı ikaz etme hayalimiz de suya düştü demektir.'' dedi. ''Evet.'' dedi Jasper. ''Urquhart'ı bulma hayalimiz de öyle. Merasim çoktan katedral avlusunda toplanmaya başlamıştır bile.'' Kaşlarını çattı. ''Fazla zamanımız yok.''
''Yine de onu aramaktan vazgeçmeyelim.'' dedi Jakob kararlı bir ses tonuyla. Jasper kasvetli bir ifadeyle başını salladı.
''Buradan başlayabiliriz. Sen sağ sokaktan git, ben de soldan giderim. Önce Mars kapısına git, merasim alayı oradan geçecek. Geçecekleri yoldan önlerinden gidelim.''
''Peki ne arıyoruz?''
''Keşke bilseydim. Açık pencereler, hareket, her şey.''
''Dahi yani.''
''Dahi bir fikrin var mı?''
''Yok.''
''O zaman yola koyulalım.''
Evlerin ön cephelerini incelediler. Görülecek fazla bir şey yoktu. Doğudaki tepelerin zirveleri günün ilk ışıklarıyla parlamaya başlamıştı bile. Ama ara sokaklar hala karanlıktı. En azından bulutlar dağılmıştı. Fırtınadan geriye sadece çamur ve su birikintileri kalmıştı.
''Nereye gitmiştin?'' diye sordu Jakob Mars kapısından geçerlerken.
''Ne?'' dedi şaşıran Jasper. ''Ah, Santa Pantaleon'daydım.''
''Oraya geri mi döndün?'' diye bağırdı Jakob hayretle. ''Neden?''
''Çünkü...'' Jasper asabi bir şekilde iç çekti. ''Daha sonra anlatırım, şimdi sırası değil.''
''Nedir bu gizlilik?''
''Şimdi olmaz.''
''Önemli bir şey mi?'' Jasper başını iki yana salladı. Şüpheyle caddeden biraz içeride bulunan bir evin üst katındaki karanlık deliğe baktı ve iyice görebilmek için boynunu uzattı. Delik değildi, siyah pencere kepenkleriydi.
''Önemli bir şey mi?'' diye tekrar sordu Jakob. ''Değişir.''
''Neye göre?''
''Urquhart'ı bulup bulamayacağımıza göre.''
''Sonra ne olacak?''
''Sonra dedim ya, sonra.''
Jasper birden tüm şevkini kaybetti, durdu ve Jakob'a baktı.
''Şimdilik saklanabileceği hiçbir yer göremedim.
Demek istediğim dikkat çeken hiçbir yer yok. Sence de öyle değil mi?
Bence yaptığımız şey aptallık dedi Jakob. Herhangi bir yerde saklanıyor olabilir. Bu binaların tümü yeterince yüksek.
Ama çok yakınlar.
Ne için çok yakınlar? Arbalet atışı için mi?
Evet haklısın.
Jasper iç çekti.
Yine de takdir-i ilahiye güvenelim derim. Eğer Tanrı istiyorsa katili buluruz.
Başını öne eğip dua etti.
Rabbim iki günahkar onlara yardım etmen için sana yalvarıyor. Sonsuza kadar yardımını bizlerden esirgeme Tanrım. Senin her şeye gücün yeter. Bizi yalnız bırakma ve bize bir işaret gönder. Amin.
Duasını başıyla selamlayarak tamamladı ve tekrar yola koyuldu. Jakob durdu, gökyüzüne bakıyordu. Anlaşılan huşu içerisindeydi.
Yine ne var diye sordu Jasper sabırsızca.
Jakob şaşırdı. Sandım ki...
Boş ver haydi oyalanma. Tanrı zannettiğinden daha meşguldür.
Sokaklarda tek tük insanlar belirmeye başlamıştı. Kiliseye gidiyorlardı. Kimse onlara dikkat etmiyordu. Ama Jasper sürekli boyunlarını uzatıp etrafa bakmalarını şüphe çekeceğinden endişe ediyordu. Attığı her adımda umudu biraz daha azaldı. Urquhart her yerde olabilirdi. Çocuk gibi davranıyorlardı. Eğer onu bulabilirlerse belki Hieronymus'u tekrar ziyaret etmesinin faydasını görebilecekti. Belki de Hieronymus'un söylediklerinin tümü uydurma değildi. Fakat Urquhart bulunamayacağı bir yer seçmiş olmalıydı. Az sonra sarayı önlerinde gördüler.
Bekle, burnunu sıvazlayan Jasper Jakob'a döndü. Sence seni tanırlar mı?
Muhtemelen.
Senin tekrar buraya geleceğini tahmin etmiyorlardır herhalde. Unutma sen sadece binlerce keşişten birisin. Keşişlerin birbirinden farkı yoktur.
Jakob kararsız bir halde ona baktı.
Sen bunu biliyorsun ama sarayı işaret etti. Onlar biliyorlar mı?
Geri mi dönsek?
Hayır dedi Jakob sert bir şekilde. Jasper'ı geçip giderek liman caddesine girdi. Karşı çaprazında dallarına çarparak yere düştüğü ağaç duruyordu.
Yavaş ol diye söylendi Jasper, Jakob'u kolundan tuttu ve onu sarayın yakınından Bilgeler Caddesi'ne doğru götürdü.
Farklı tarikatlara mensup rahip, piskopos ve keşişlerin katedralin kemerli avlusunda uzun bir kuyruk oluşturduğunu gördüler. Çıraklar ortalıkta koşturuyor ve haç ve kutsal emanet sandıklarını taşıyorlardı. Yüksek ve geniş bir tentenin üzerini görebiliyordu. Muhtemelen Konrad bunun altında ata binecekti. Başpiskopos yaya dolaşmaktan pek haz etmezdi.
Jasper birden telaşa kapıldı. Tente büyüktü. Muhtemelen Konrad'ı tümüyle örtecekti. Peki Urquhart yüksek bir noktadan hedefini nasıl görecekti? Yoksa Urquhart'ın aklında başka bir şey mi vardı? Ama ne diye mırıldandı kendi kendine.
Sonra aklına bir fikir geldi. Tüm ihtiyatı elden bırakıp sokak boyunca koşmasına neden olan bir fikir. Jakob merasim alayının izleyeceği yol boyunca giderken koşmayı tercih ederdi ama Jasper haklıydı. Sarayın görüşü içinde oldukları müddetçe mümkün olduğu kadar az dikkat çekmeleri akıllıca olacaktı. En az dikkat çeken keşiş ise her zaman için en yavaş yürüyendi. Elbisenin içinde onu sıcak basmaya başlamıştı. Havadan olamazdı. Yoksa korkudan mı terliyordu? Kendine hakim ol dedi kendi kendine. Bundan çok daha kötülerini atlattın. Gözüne önündeki bir kalabalık çarptı. Eflatun mavi ve altın rengi elbiseler şafağın ilk ışıklarında belli belirsiz görülüyordu. Belediye binasının arkasından bir grup atlı belirdi. Sabahın güneşinde erimiş kalay gibi parlayan zırhları içerisinde göz alıcıydılar. Kısa bir süre için ayrıldılar ve Jakob at üzerinde gelen bir başkasını gördü. İnce uzun eğerinin üzerinde dimdik duran sinek kaydı tıraşlı ve kıvırcık gri saçlı bir adam. Adam gözden kayboldu ve tente yükseldi. Uzaktan gelen müzik sesini duyabiliyordu. Merasim alayına at arabası üzerinde taşınan bir de ork eşlik ediyordu. Jakob daha önce de pek çok merasim alayı görmüştü ve bu müzik ona hep güzel Isabella onuruna yelken açan muhteşem gemileri hatırlatırdı. Birden melankolik bir sancı hissetti. Başka bir zaman, başka bir adam.
Jakob birden ne kadar yorgun olduğunu fark etti.
Ne yapacağını bilememesinin nedeni aşırı yorgun olmasıydı. Neyi başarmayı umuyorlardı? Sanki Urquhart pencereden sarkıp onlara el sallayacakmış gibi tüm evlere bakmaya çalışmak aptallıktı.
''Hey, yukarı bakın, buradayım. Gelebilmenize sevindim. Yukarı gelin ve Conrad'ı öldürmeme engel olun.''
Çok sokak vardı, çok bina vardı. Eğer Urquhart ateşten tek parça halinde kurtulmayı başardıysa, başpiskopos ölecekti. Onu bulamadıkları için katilin görevini yerine getirmesine de engel olamayacaklardı. Başını kaldırıp katedrale baktı. Her şeyin başladığı yer orasıydı. Birkaç elmayla baş belası elmalar, Adem ve Havva'dan biridir sürekli soruna neden oluyorlardı.
İskeleyi oluşturan tahtalara bakarken gözünün önünde Gerhard'ın düşüşü yeniden canlandı. Urquhart'ın kara silüeti, gölge. Şaşkına dönen Jakob gözlerini ovuşturup yeniden baktı. Bir an içinde olsa sanki tarih tekerrür ediyormuş gibi geldi ona. Ama bu saçmalıktı. Binada sırrı dışı hiçbir şey yoktu. Başını çevirdi ve dikkatini merasim alayına verdi. O sırada Jasper anlaşılmaz bir şeyler söyledi ve fırladı. Jakob ona baka kaldı. Ağzı hala açık halde küfrederek peşine düştü.
"Jasper!" diye hırladı.
Başpapaz duymamıştı bile. Anlaşılan kendi tavsiyesine bile göz ardı etmesine neden olacak bir şey keşfetmişti. Doğruca merasim alayına doğru gidiyordu.
"Yaz!"
Çanlar çaldı, bir kez daha alay harekete geçti. Jakob birkaç adım daha koştu ve durdu. Jasper alayı izleyen halkın arasında kaybolmuştu. Jakob'un kendisini takip edeceğini varsayıyor olmalıydı. Ama bir şey Jakob'u olduğu yerde tuttu ve onu dönüp tekrar katedrale bakmaya zorladı. Her zamanki gibiydi. Farklı hiçbir şey yoktu. Hem de hiçbir şey. Mihrabın ışıkla parlayan taşları, iskele, üzerinde kimse yoktu. Çok erken olduğu için bu normaldi. Zaten pazar günüydü. Bugün kimse iskeleye çıkmazdı. Merasimden ilahiler yükselmeye başladı ama Jakob dinlemiyordu. İçindeki evham duygusu gittikçe artıyordu. Bu kilisede ne terslik vardı? Gerhard iskeledeydi. Sonra da birden gölge belirmişti. Bir anda ortaya çıkmıştı. Ama gölge şeytan değildi. O Urquhart'tı, bir insan. Ansızın çıkmıştı ortaya. Bir insan ansızın ortaya çıkamazdı. Ne yapacağına bir türlü karar veremeyen Jakob, Jasper'ı görebilme umuduyla merasim alayına baktı. Ama çoktan gözden kaybolmuştu. Yakındaki evlerden gittikçe daha fazla insan çıkıyordu. Erkekler ve eşleri çoğu güzel kıyafetler içerisinde, diğerleri ise tek olarak ya da grup halinde alayı takip ediyorlardı. Esnaf, hizmetçiler, uşaklar, kutlamalara katılmak için bir gün önce şehre gelmiş olan hacılar ve köylüler, hastalar, serseriler, dilenciler, herkes. Jakob yavaşça geriye dönüp tekrar sarayın önünden geçti. Neredeyse nehre varana kadar devam edip sonra da sola döndü. Birkaç adım sonra zanlıların işkenceyle sorgulandığı ve suçluların başpiskoposun saray gardiyanına teslim edildiği Frank Kulesi'ne varmıştı. Katedralin doğusundaydı. Orayla arasında geniş bir meydan ve küçük Santa Maria Kilisesi yer alıyordu. Tekrar başını kaldırdı ve yüksek ve ince uzun pencereleri olan heybetli ön cepheyi inceledi. Nöbetçilerin bulunduğu kapıdan geçmek zorunda kalmadan Frank Kulesi'nden geçerek oraya gidebilirdi. Meydandan geçerken sanki huşu içindeymiş gibi ağır ağır yürüyordu. Birden gölgenin çıktığı yerin neresi olduğunu anladı. Bir anda her şeyi idrak etmişti. Merasim alayının arkasından koşmaya başladı. Çünkü Urquhart'ın rahip keşiş ve hatta zırhlı bir süvari kılığında alaya katılmış olabileceğinden şüphe ediyordu. İlahiler söyleyip dualar ederek ilerleyen kalabalığın arasında yol almak isterken, dirseğini yiyenlerin sinirli bakışları altında yoluna devam etti. Onun ilerisinde Conrad tentenin altında at üzerinde ilerliyordu. Önünde, arkasında ve yanlarında ikişer zırhlı adam vardı. Saçları rüzgarda savruluyordu. Canlı ve parlak mavi gözleri ona bir şahinin asaletini veren burnunun üzerinde dikkat çekiyordu. Başpiskopos ne uzun boyluydu ne de yapılıydı ama her şeyi ve herkesi gölgede bırakan bir ihtişama sahipti.
Urquhart alayın içinde değil de Jasper saray soytarısı gibi ileri geri koşturmanın aptallık olduğunu düşünmeye başlamıştı. Etrafına baktı, kalabalık gittikçe artıyordu. Hangi akla hizmet böyle bir fikre kapılıp ortalıkta dört dönmüştü? Kendisine sinirlenip milleti ite kaka Jakob'u aramaya başladı. Peşmürde kılıklı bir kadının taşıdığı küçük kıza dinle dediğini duydu. Mübarek insanların söylediklerini dinle. İşte bu koro. Koro diye tekrarladı kız. Koro. Katedral korosu Jasper sanki şimşek çarpmış gibi oldu. Öğürdü. Midesi bulanıyordu. Yumruklarını ve dirseklerini kullanarak kalabalığın arasından tekrar geri gitmeye başladı.
Katedral. Hristiyan aleminin en görkemli kilisesi olacak olan şeyin yanında koro bölümü çok mütevazı kalıyordu. Gerhard'ın ömrü zemin katını, yarı kubbeyi çevreleyen şapelleri ve kuzeyde binaya bitişik olan muhafaza odasını tamamlamaya ancak vefa etmişti. Fakat bu kadarının heybeti bile Köln'deki diğer binaları gölgede bırakmaya yetiyordu. Mihrabın devasa yarım daire şeklindeki bölümü eski katedralden kalanların üst kısmıyla birleşiyordu. Bu nedenle binanın içine girebilmek için önce buradan geçmek gerekliydi. Bu durum garip bir manzaranın ortaya çıkmasına neden olmuştu. Yeni katedralin temeli atılmadan birkaç ay önce doğu batı yönünde uzanan kanatları ve mihraplarıyla 100 metreden daha uzun olan eski ve büyük bazilika yanıp kül olmuştu. Sadece batı bölümü geçici olarak yeniden yapılmıştı. Bu yüzden eski kilise tam ortasından büyük bir kılıçla kesilmiş gibi görünüyordu. Onun ötesinde başlayan şey ise sadece yeni bir tanrının evi değildi, yeni bir çağdı. Jakob durdu ve iskeleyi tepeden tırnağa gözden geçirdi. Yukarıdaki vinçleri, çıkrıkları ve ayak değirmenlerini görebiliyordu. Baktığı şeyin sıradan bir yarım daire olmadığını kavramakta gecikmedi. Mihrap at nalı şeklindeydi ve sadece bu at nalının her iki ucunun şapellerin bulunduğu yerin üzerinde çatı bulunuyordu. Urquhart'ın birdenbire ortaya çıkmış olmasının nedeni büyüğü değildi. Gerhard dışarıda yürürken o da at nalının açıkta bulunan bölümüne tırmanmıştı. Katedralin üzerinde değil de içinde beklemişti. İyi de elma çalma konusunda pek çok şey bilen ama mimari konusunda hiçbir şey bilmeyen birinden bunu anlaması nasıl beklenebilirdi? Jakob tüm binanın yekpare bir çatıyla kaplı olduğunu zannediyordu. Aksine iç bölümünün üzeri açıktı. Bu durumda içerideki bir kişi bulunduğu mevkiye göre yarı kubbenin çevresindeki şapellerin içini görebilir ve kendisi de görülmemeyi başarabilirdi. Şapelleri görmek ve onların içinden atış yapabilmek mümkündü. Jakob iskelenin altına yürüdü ve alnını soğuk taşa dayadı. Ayin saat 6'da başlayacaktı. Konrad ayini başlatmak için merkez şapele girecekti. Sonra olacakları Jakob tahmin edebiliyordu. Sokakta değil de katedralde olacaktı. Konrad kalbine saplı bir okla yere yığılacak ve kimsenin aklına yukarı bakmak gelmeyecekti. Suikastçıyı kalabalığın arasında ararlarken Urquhart çatı üzerinden ve iskeleden kaçıp gidecekti. Jasper ona Konrad'ın merkez şapelde defnedilmek istediğini söylemişti. Anlaşılan öleceği yer de orası olacaktı. Her şeyin sona ermesine bir saatten az kalmıştı. Acaba amirlerden birini mi bulmaya çalışmalıydı? İyi de başpiskoposun sekreteri bile hain çıktıktan sonra artık kime güvenebilirdi ki? Bir saat. Jakob düşünürken tıpkı Jasper gibi burnunun üzerini sıvazladığını fark etti. Urquhart duvara ne zaman tırmanacak ve nereye mevzilenecekti? Sonra katilin başka bir seçeneğinin olmadığının farkına vardı. Merkez şapele atış yapabilmek için at nalının iki ucundan birinde durmak zorundaydı. Fakat güney tarafından kaçamazdı. Çünkü o yoldan katedral bölgesine gidilirdi. Ve o zaman da başpiskoposun sarayının dışındaki muhafızların yanından geçmek zorunda kalırdı. Diğer taraftan kuzey yönünde katedral inşaat alanı boyunca uzanan nakliye yolu yer alıyordu. Çok daha uygun bir kaçış yoluydu. Kuzey duvarının sonunda olacaktı demek ki. Urquhart, Konrad'ı öldürmek için orada bekleyecekti.
Tabii birisi onu durdurmaya kalkmazsa.
Yakup tekrar yukarı baktı. Muhafaza odasının yan tarafında yarı kubbenin kıvrımının başladığı yerde duruyordu. Hemen önünde yukarıya çıkan bir merdiven vardı. Sanki onu yukarıya çıkıp hayatını feda etmesi için en doğru yere gönderen takdir ilahiydi.
Hayatı? Bu da ne demek oluyordu böyle? Tereddütle elini alt platforma çıkan merdivene koydu.
Mihrap duvarının üst kısmına kadar olan yolun üçte ikisi işçilerin üst bölgelere ulaşmasını sağlayabilmek için sadece kabaca inşa edilmişti.
40. ayının sonu. Sayfa 430.